Ayrım 22.
Başbakan Turgut Özal'ın adını tontona çıkardılar. Sayın Özal da vurguladı. Bana tonton demeleri hoşuma gidiyor. Red House tonton kelimesinin karşılığını darling olarak veriyor. Buraya kadar iyi. Bir de bundan sonrasını dinle. Tonton Başbakanımız Türkiye'de serbest piyasa ekonomisini kurmak amacını güttüğünü ileri sürüyor. Bu gerekçeyle çayda devlet tekelini kaldırıyor. Ama çayda devletin yakın denetimi sürmekte. Çay üreticisinin eli kolu bağlanmaktadır. Kimin nereye ne kadar çay ekebileceğini devlet saptayacaktır. Aynı zamanda hükümete yakın bir firmaya 14 çay fabrikası açma izni de bir kalemde verilmektedir. Çay üreticisini devletin buyruğuna bağlayan Tonton Başbakanımız, devletin tekelini çay fabrikası kurmak isteyen iş adamının çıkarı için yıkıyor. Altı kaval, üstü şişhane. Bir yanı sözde liberal, bir yanı sözde devletçi bu ekonomi politikası, devlet eliyle kişiyi zengin etme siyasetinin çarpıcı örneklerinden birisidir. Elektrik üretimini yabancılara açmak isteyen siyasal boyutlarıyla ülkenin başına belalar getirecek bir sorun başlangıcıdır. Therefore, Gelişim Yayınları, Erkekçe, Kadınca, Çocukça gibi dergiler çıkarıyor. Resmi gazetenin adını değiştirip Tontonca desek acaba yakışık alır mı? Ben ülke ekonomisinin bu kadar tontonca yönetildiğini şimdiye kadar ne duydum ne de gördüm. Tontonca bir ekonomi bu. İsterseniz adına tontonizm diyebilirsiniz. Bu tür kelime üretmelerin meseleleri muğlaklaştırdığını söylemeye gerek yok. Bu aşamada gayretlerin ardındaki nedenlere ilişkin teorilerim de yok. Ama söylediğim gibi, kelime üretmekten, insanlara isim takmaktan çocuksu bir haz duyuyorlar. Örneğin Halkçı Parti Genel Başkanı Bay Necdet Calp'in ünvanı, atını seven kovboy. Diğer muhalif partinin, MDP'nin genel başkanı, emekli general Turgut Sunalp'e Ringo Sunalp deniyor. Ve neden biliyor musun? Çünkü gazeteci bugünlerde yapılan bir yerel seçimdeki mücadeleyi, Köyceğiz'dekini, Amerikan filmlerindeki altına hücum sahnelerine benzetmiş. Beyefendinin Bay Calp'tan hoşlanmadığı kesin. Ama hakaretimiz olmak için ne tür bir nedeni olabilir açıklamıyor. Mehmet, sana bu genç adamdan bahsetmiştim. Atını seven kovboy ibaresinin aslında atını ken kovboy anlamında kullanıldığını söylüyor. Zevksiz. Benim sevmediğim bir fıkra. Birinci film Atını Seven Kovboymuş, ikinci film Atın İntikamı. Yeri gelmişken fıkra söylemeye bayılıyorlar. Bay Özal'a ilişkin yorumlarını da fıkra ile yapabiliyorlar. Örneğin Bay Erel, sınıflandırmakta fevkalade zorluk çektiğim ikisi Özal'a ait 3 fıkra başlıklı yazısında benim zekamın anlamaya yetmediği 2 fıkra anlattıktan sonra bu sonuncu fıkra ile kimseyi tarif etmiyoruz. İlk 2 fıkra bizim sütunun normal uzunluğunu doldurmadı da bu üçüncüsünü ondan yazdık diye bir not düşüyor. Zo, belki yer doldurmak için, tabii böyle bir şeye niye ihtiyaç duyduğunu anlamak mümkün değil. Belki de pek seviyeli bir fıkra olmadığı için. Sanığın adı güzellik anlamına gelen Cemal. Ama her türlü pisliğe karışmış ve çirkin mi çirkin. Mesire yerine pisletmekten, cami duvarına işemekten, çeşmeleri kirletmeye kadar çeşitli suçlardan mahkemeye getirilmiş. Hakim bu kocaman kafalı ve yampiri vücutlu hilkat garibesine sormuş. Adına ne demişler? Cemal demişler. İyi bok yemişler. Sana diğer fıkraların ne olduklarını da anlatmalıyım. Birincisi, Napolyon genç ve cesur görünüşlü Teğmen'ine İspanyolca bilip bilmediğini sormuş. Teğmen bu soruyu Napolyon'un kendisini İspanya'ya vali tayin etmek istediği şeklinde algıladığı için bilmediğini ama emrederse öğrenebileceğini söylemiş. Napolyon da öğren buyurmuş. Teğmen gece gündüz çalışmış, İspanyolca öğrenmiş. Napolyon'a gitmiş. Emriniz üzerine İspanyolca öğrendim demiş. Çok iyi demiş Napolyon. Bundan böyle Cervantes'i aslında okuyabilirsin. Çok sempatik bir arkadaşsın, devam et. Şimdi bana bu fıkranın ne bağlamda anlatıldığını sorarsan, sana sadece Bay Özal'ın genç bir muhalefet milletvekilini bir işle görevlendirdikten sonra onun önerisini yürürlüğe koymamış olmamasından esinlenilerek anlatıldığını söyleyebilirim. Hepsi bu. Türklerin dediği gibi incir çekirdeğini doldurmadığı hükmünü verirken vicdanen müsterihim. Bu incir çekirdeği Aralık makalelerinden birisinin adıydı. Şunu söylemeliyim ki, Türkler bu konuda anlaşılmaz olmakla birlikte fevkalade yaratıcılar. Şu başlıkları mütalaa et. Yastığına işle beni, dolma furyası, desenli sucuklar, yarım porsiyon, orta direk şampuanı. Mammafih, eğer müteveffa Lord Cromer'in tespitinin Türkler için de geçerli olduğunu doğrulayacak tek bir örnek istersen, özelleştirmeye ilişkin aşağıdaki makale olduğundan emin olduğunu söylerken vicdanen müsterihim. Hatırlayacaksın, kesinlik yoksunluğu aslında doğulu kafasının genel karakteridir. Avrupalı sağlam düşünür, meseleleri açıkça ortaya koyar. Mantık öğrenmemiş dahi olsa doğuştan mantıklıdır. Doğal olarak şüphecidir ve bir veriyi kabul etmeden önce kanıt ister. Daima canlı duran zekası makine gibi çalışır. Doğu kafası ise ülkesinin pitoresk görüntüleri gibi en yüksek noktada simetri duygusundan yoksundur. Düşünce sistemi düzensiz ve dağınıktır. Arapların ataları söz ilmini en yüksek dereceye kadar çıkarmışlarsa da onların torunları en dar anlamda düşünce yeteneğinden bile yoksun kalmışlardır. Geçerliliğini kabul ettikleri en basit önerilerin sonuçlarını düşünmekten acizdirler. Herhangi bir Mısırlıya sorunuz. Vereceği cevaplar genellikle çok uzun ve karanlık olacaktır. Hikayenin kendisiyle çelişkiye düşecektir. Arada küçük bir soru sorarsanız şaşkınlığı daha da artacaktır. Başlık: Soluduğumuz havayı da. Adına 24 Ocak kararları denilen ekonomiye herkes bir at takıyor. Kimi topal ekonomi, kimi komuta ekonomisi, kimi de bunalım ekonomisi diyor. Bu ekonominin kurban keçisi, doçent Nihat Fala'ya göre işçilerdir. Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre gerçek ücretlerdeki düşme her yıl sürmektedir. 1977 ücretleri 100 kabul edilirse, ücret endeksi 1980'de %57, bunu izleyen 1983'te %51, sonunda 1984'te %49'dur. Sosyal adaleti benimseyen bir sistemde toplumdan özveri istenirken bunda da eşitlik gözetilir. Toplumun bir kesiminden özveri istemek, bir kesimi ekonomide şişindirmek olmaz. Ama diyeceksiniz ki özel girişimci, ekonomide toplumun özel girişimci yanlısına büyük kazanç ve kar vereceksiniz ki bunalım aşılsın. Özel girişimci ekonomi özveriden çok kâra bakar. Kârı azıcık kısıldı mı özverinin damlasını esirger. Özveriyi sadece emekçi ve işçi kesiminden istemek, kâra dayalı özel girişimciyi korumak ve özveriden uzak tutmak gerekir. Bunu yaptınız. Özel girişimciyi doyar mı sanırsınız? Doymaz, ister. Verilenden daha fazlasını ister. Almaya, satmaya dayalı bir ekonominin içinde emekçi ve işçi kesiminin özverisi de yetmez. Yetmediği görünüyor. Kimi köprüyü, kimi barajı satarken İzmirli Sabahat Dipekçi de boynundaki doğuracağı çocuğu bir kat karşılığı satmak istiyor. Sakınmadan, kaçırmadan da açıkça satılığa çıkarıyor. Gerçi bizim medeni kanunda çocuk satmak yoktur ama kalıbına uydurup çocuk edinme vardır. Dallas filminde görüldüğü gibi artık evlat edinmek isteyen yeni ekonomi zenginleri, mezeciden yabancı peynir alır gibi doğuracak yoksul analardan da daha ana karnında çiçeği burnunda çocuk alabilirler. Kan vermenin yeni çıktığı, bunca yaygın olmadığı dönemde radyoda kan aranıyor dendi mi, kahvede oturan kancılar kulak verirler. Eraş demek istiyor, bilmem ne der demez fırlarlardı. Kimin kanına uyuyorsa o giderdi. Kahveci bağırırdı. Kancılar dikkat, kan aranıyor. Belki çocuk pazarları kurulur, mavi gözlü istiyorum, esmer istiyorum, sarışın istiyorum gibi ilanlar verirler. Gönüllerine göre çocuk ısmarlarlar. Köprü ısmarlanıyor, baraj ısmarlanıyor, demiryolu ısmarlanıyor da çocuk neden ısmarlanmasın? İkinci Dünya Savaşı yıllarında CHP devletçiliğinin yanı başında özel girişimcilikten yardım istenmiştir. Savaş sıkıntıları içinde stok yapmaması, malı kara borsaya dökmemesi, aşırı kazanç yoluna başvurmaması özel kesimden istenmiştir. Ancak görülmüştür ki savaş zenginleri iktidarın ve tek partinin bütün işlemlerine kulak tıkamış, kendi kârına, yararına bakmıştır. Milli koruma yasası da istendiği gibi işlememiştir. Özel kesimin yurtseverliği boşlukta kalmıştır. Muğlaklığa yoksa kaçamağa mı demeliyim? Dikkat lütfen. Bu durum karşısında sabrı tükenen milli şef İsmet İnönü nihayet patlamıştır. Durumu her dönemde bir belagat örneği sayılacak şu sözlerle dile getirmiştir. Ticaretin ve iktisadi faaliyetlerin serbestliğini bahane ederek milleti soymak hakkını hiç kimseye hiçbir zümreye tanımamalıyız. Sömürüyü bütün çıplaklığı ile dile getiren İnönü'yü her zaman bulamayız ki. Köprüyü de, yolu da, suyu da, soluduğumuz havayı da satarlar. Ne çıkar? Bu düşünce biçiminin düzensiz ve dağınık olduğu hususunda Lord Cromer'le aynı fikirdeysen, Türklerin kafa karışıklığından nasıl kurtulacaklarının reçetesini de bir başka ünlü köşe yazarından öğrenebilirsin. Kafa karışıklığından kurtulmanın en sağlıklı yolu insanları üst düzey yaşamlara yöneltmekten geçmedi. Köy bakkalında armonika satılmaya başladığı zaman gedikbaşı trafiği de her türlü olur. Külüstürlüğe demir atmakla ne üretim artar ne de kalkınma kanatlanır. Yeryüzünde en az tüketim yapan toplumlardan biriyiz. Ve hala tüketime karşı çıkmayı modernizm sayıyoruz. Babaannem de tüketime karşıydı. Ama o, 93 Muharebesi'nin 1878 göçmen çocuğuydu. Sönük yaşamlarının gelişmeyi nasıl engellediğini bizim kuşak çok iyi bilir. İhracat 20 milyar dolara, ithalat 25 milyon dolara, lüks tüketim maddelerinin volümü de en az 5 milyar dolara çıkmalı. O zaman ne kafa karışıklığı kalır ne ayak karışıklığı. O düzeye tüketimi lanetleyerek değil, daha çok tüketimi hak edecek çabaların önünü açmak ve bunun önerilerini getirmekle varılır. Cromer, Arapların ataları söz ilmini en yüksek dereceye kadar çıkarmışlar derken Türklere haksızlık ediyor. Çünkü gazetelerdeki köşe yazıları nükteli, imalı, cinaslı, çağrışımlı bir söz dantelası kelebekliğinde demli bir savaş çayı gibi olmalı diyor aynı beyefendi ve şikayet ediyor. İşlevli yazı hümor estetiğinin yerini aldı. O zaman yakası açılmadık, yani yeni, konular geniş kitlelere iner gibi oldu. Ama köşe yazılarının niteliği de pek çabuk unutuldu. Kamu hukuku felsefesinin politik ve parasal yönüne duyulan merak, yazı zevkinin üstüne çökerek ciğerlerini havasız bıraktı. Bebek cami müezzininin dediği gibi, "Allahu Ekber, sersemlemiş dostun, David." Mektup burada bitiyordum. Ancak tel zımba ile iliştirilmiş ikinci bir kağıdın üzerinde metinde bahsi geçen yazarların isimleri sıralanmıştı. Aktarıyorum. Talat Halman, Milliyet 8 Aralık. Mehmet Barlas, Milliyet 8 Aralık. Yılmaz Çetiner, Milliyet 8 Aralık. Bekir Coşkun, Günaydın 21-14 Aralık. Nazlı Ilıcak, Tercüman 25 Aralık. Östin Akgüç, Milliyet 8 Aralık. Erdoğan Alkin, Milliyet 12 Aralık. Örsan Öymen, Milliyet 19 Aralık. Mümtaz Soysal, Milliyet 7 Aralık. İlhan Selçuk, Cumhuriyet 6-1 Aralık. Oktay Ekşi, Hürriyet 6 Aralık. Hasan Cemal, Ali Sirmen, Cumhuriyet 7 Aralık. Mustafa Ekmekçi, Cumhuriyet 11-17 Aralık. Teoman Erel, Milliyet 1 Aralık. Mehmet Kemal, Cumhuriyet 13 Aralık. Çetin Altan, Milliyet 11 Aralık, 1984. 4. Günay Rodoplu'nun Profesör Pavlovich'le tanışmaya teşne olmamasının nedenlerini ancak bıraktığı mektubu okuyunca anlayabildim. O günlerde Diana'nın müteahhit davetlerini çoğu zaman ayan beyan sudan mazeretlerle reddediyordu. Ancak ne zamanki Şafak Özden Diana'ya saldırdı, Günay'ın kadına karşı tavrında bir değişiklik oldu. Belki öyle bir tecrübeyi birlikte geçirmiş olmalarından, belki de ki ben buna daha çok ihtimal veriyorum, Diana'nın öyle bir gece yaşamış olmasındaki suçluluk payından bir erken akşam yemeği davetini kabul etti. Beşiktaş Mor İskelesi'nde buluştuğumuzda sulu karçı seliyordu. Günay her zamanki gibi benden az önce gelmiş, kıyıya çekilmiş motorların az berisinde, ızgarada balık ekmek yapan Selahattin amcayı seyrediyordu. Havayı nefis bir lüfer kokusu sarmıştı. "Hadi boş ver, burada oturup balık yiyelim," diyeceğini adım gibi biliyordum. Balığa ama limonsuz ve hatta tuzsuz ızgara balığa bayılırdı. Ama bence Selahattin amcanın elinden yemek fikrini daha da çok seviyordu. Yaşlı balıkçının kırmızı soğanı yumruklayan nasırlı eli aşağıda mangalın yanında sakladığı için kızgın 35'likten kağıt peçetelere sardığı çay bardaklarına doldurduğu rakı, körpecik yeşil soğanlar, ısırdığın zaman bir defada kopacak, sünmeyecek, başlı başına bir ayindi. Beni ancak omuzuna değdiğim zaman fark etti. "Düşündüğümü sen de düşünüyor musun?" çenesiyle balıkçıyı işaret ediyordu. "Ayıp olur." İçini çekti. "Evet, ayıp olur." İstemeye istemeye döndü. "Ben zaten her şeyi hayır diye diye yaparım derken otobüse binmek olmaz mı?" dedi. "Bu saatte mi? Çok tıklım tıkış değil mi?" Anlaşılan gecikmek istiyordu. "Yapma böyle," dedim. "Fena bir adam değil, göreceksin. İyilik kötülük meselesi değil, Amerikalılar gündemimde değil." 20 dakika sonra Pavlovich'lerin Bebek'teki yalı apartmanlarının önündeydik. İkinci kata tırmanırken David'in sesini duyduk. "İsa Mesih!" diye bağırıyordu. "Günay, geri mi dönsek acaba?" diye fısıldadı. Ama buna pek imkan yoktu. Çünkü sokak kapıları ardına kadar açıktı ve biz en üst basamaktaydık. Kapıda dikilip içeri bakmaktan başka çaremiz yoktu. Manzara aynen şuydu. Küçük David, 3-4 yaşlarında, pencerenin önünde elinde kola şişesiyle dikilmişti. Üstü çıplaktı. Bacakları külotundan sızan kara sarı sıvı ile örtülmüştü. Sıvı çıplak parkeye akmakla kalmamış, salon kapısına kadar gelmişti. David durumun vehametini bizimle aynı anda fark etmiş olmalıydı ki, "Orada dur," diye bağırdı. "Kıpırdama evlat. Şimdi seni almaya geliyorum." Her neydilerse elindekileri fırlattı, çocuğa koştu. Koltuk altlarından kavradı, üstüne değmemesi için kendisinden uzakta, havada zapt etmeye çalıştı. Aynı anda bebek canhıraş çığlıklar atmaya başladı. "Diana, Diana, Tanrı aşkına neredesin Diana?" derken Diana'nın sesini duyduk. "Sen misin David? Başka kim olabilir ki? Acele eder misin lütfen? Bir şey mi var?" "İsa aşkına Diana, David her yeri boklamış." Burnundan soluyordu. "Hey, nereye bastığına dikkat et Katyuşka." Yanında beliren kızını uyardı. "Kardeşinin her tarafı bokladığını görmüyor musun? Diana, Tanrı aşkına çabuk ol. O İsa." "Ama baba, o daha bebek," dedi çok bilmiş bir kız çocuğu sesi. Az sonra bizim görüş alanımıza girdi. Salona yayılmış irili ufaklı oyuncaklara, bisiklete, beyzbol sopalarına baktı. "Mezbelelik," diye hüküm bildirdi. "İyi ki anneannem burada yok. Anneme pasaklı derdi yine." Yaklaşan ayak seslerinin Diana'ya ait olduğunu anladık. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yaklaştı ve bizim orada olduğumuzu gördü. "O, çok üzgünüm. Zili çaldığınızı duymadım." Çalmadığımızı söyledik. Anlaşılan bir şeyler almak için aşağıya inmiş olan Nesibe kapıyı açık bırakmıştı. "David, misafirlerimiz buradalar." Profesörün bizi gördüğü an değişen yüzü hakkında daha sonraları çok düşündüm. Çok öfkeli olduğunu duymamış olsak bu yüzden hiçbir şey anlamayacağımız muhakkaktı. "İçeri gelin lütfen." David'i annesine teslim etti. "İzin verirseniz bir bez alayım." Diana çocuğu götürmek için izin istedi. David az sonra elinde kuru bir bezle geldi, yerleri silmeye başladı. Bir yandan da oyuncakları topluyordu. "Babana yardım et, olur mu balım?" "No," dedi küçük kız düpedüz. "Yardım etmek istemiyorum." Seke seke gitti, pencerenin yanında durdu. Günay'ı seyretmeye koyuldu. Nesibe o ara elinde file ile girdi, bizi gördü. "Günay abla, hoş geldin. Mehmet abi, hoş geldin." Fileyi masanın üstüne bıraktı, yerleri silen David'e baktı. "Bir şey mi dökülmüş?" David'in elinden bezi almak gibi bir gayret göstermedi. "Çocuklardır kuzum," diye güldü, mantosunu çıkardı. "Siz buyurun, ben bunları mutfağa bırakayım." David yerleri silmeye devam etti. Bitirince koltukların üzerindeki oyuncakları aldı, bize yer açtı. "Oturun lütfen." Meleksi meleksi güldü. "Umarım ellerini yıkar," diye italikledi Günay. "Baksana, yeri sabunlamadı bile." Haklıydı. Temizlik hususunda şaşırtıcı bir gevşeklikleri olduğunu ben de fark etmiştim. Bu rahatlığa nesibe de uymuş olmalıydı ki eşyası birkaç kilim, bakır ve yer minderlerinden oluşan ev kirliydi. Başka bir yerde, mesela Çayırtepe'de olsak Günay'ın rahatsız olmayacağından emindim. Ama burada yemek yemeyecekmiş duygusuna kapıldım. Daha da garibi, masalarına daha önce birkaç defa oturmuş olduğumdan tuhaf bir savunmaya geçtim. Nesibe'nin işi de kolay değil, iki çocuk. Hiçbir şey söylemedi ama italiklediğini görebiliyordum. Allah Allah. Rodoplu misafirlikten, daha doğrusu deplasmanda oynamaktan nefret ederdi. Bunun zaman duygusu ile ilgili olduğunu sanıyorum. Misafirlik sanki Rodoplu'nun düşünce akışının tabi mecrasında gelişimini sınırlayan, boyutları belli bir zaman dilimi, dış dünyanın hayatına dayattığı bir yamaydı. Görecek bir şey varsa görmek zamanını kendim seçmek isterim derdi. Çünkü yaşadıklarımı ancak o zaman duygusal hazırlığım tamam olduğu zaman içselleştirebiliyorum. O akşam gerek onun Profesör Pavlovich hakkında bildikleri, gerekse David'in kesinlikle hak verdiğim tetikteliği, hak veriyordum çünkü tecrübesi ona Türklerle konuşurken dikkat etmesi gerektiğini öğretmişti. Kaldı ki hem Diana hem de Sernea'dan Günay'ın zor olduğunu biliyordu. Dayatılmış ile birlikteliğe işaret ediyordu. Pavlovichlerin dağınıklığını yakalamış olmamız meseleyi daha da güçleştirdi. Bütün bunların üstüne David bir de Günay'ı Türk zihniyeti araştırmasına malzemedir diye sorgulamaya başlarsa diye korktum. Hiç kuşkusuz öyle bir durumda Günay bütün kapıları kapatır, tek kelime konuşmazdı. Ancak o başka bir şey yaptı. Ev sahiplerimizin içeride olmasından yararlanarak sehpanın üzerinde duran eski Time dergilerinden birini aldı. Tıpkı bir doktor muayenehanesinde randevu saatini bekliyormuş gibi okumaya koyuldu. David özürler dileyerek geri gelinceye kadar bırakmadı. Bir mucize ve pek çok sorun, iyi bir başlık. Affedersiniz? Yapay kalp transplantasyonları, dedi Günay. Dergi işaret etti. High-tech tıp. Doğrusu ahlaki ve hukuki açıdan ciddi kaygılarım var. Yaptı işte, gündemi eline aldı. Öyle mi? Dedi David şaşkın şaşkın. Bütün bu para ve gösteriş içini çekti. Hastalık ve ölümün kaçınılmazlığını içimize sindirmeli, bilimsel hırslarımızı törpülemeyi öğrenmeliyiz. Bana döndü, italikledi. İç cihadımızı tamamlamak zorundayız. Schroeder'den bahsediyoruz değil mi? Mekanik kalp takılan adam. Schroeder, Barney Clark diye omuzları silkti Rodoplu. Kim oldukları önemli değil. Önemli olan bu paraların kitlelerin sağlığı için değil, tıp endüstrisini sübvanse etmek için kullanılıyor olması. Küçük bir yardım hayata dönecek binlerce insan varken, Bay Schroeder'in birkaç ay daha hayatta kalması için para harcamanın ahlaklılığı hakkında ciddi endişelerim var. Masaya öteberi taşıyan Diana söze karıştı. Sana akıllı olduğunu söylemiştim, dedi kocasına. David mahcup oldu. Günay duymamazlığa geldi. Ben bu davetin Diana'nın Türkiye'den fena halde sıkılmaya başlayan kocasına yeni bir enerji aşılamak için gerçekleştirildiğini düşündüm. Günay aynen öyle diye italikledi. Diana David'e Nevra'nın onları oynadığı, Türkiye'de ülkenin durumunun farkında olan ve senin kadar sıkılan Türkler de var oyunu oynuyordu. Şu farklı ki bu defa vitrin Cemalettin Eren değil Günay Rodoplu'ydu.